Ayrım 56.
Sayfa 301. Bir taraf devletin mahkemeye sözleşmeye aykırı tasarrufta bulunması durumunda kendisini mahkum etme yetkisini tanıyıp bu işlemin gerektiğinde uygulamaya konulmasını erteleme yetkisi vermediğini savunmak bir çelişkidir. Bir mahkemenin sonradan ortaya koyacağı bir sözleşmeye aykırılık kararının izlerinin ortadan kaldırılması imkanının olmayacağı durumlara seyirci kalması, verdiği kararın sadece kağıt üzerinde sonuç doğurmasına göre göre sessiz durması, doktorun hastasını bilerek ölüme terk etmesinden başka bir anlam taşımaz. Sözleşmeye taraf devletlerin iradesinin bu yönde olduğunu söyleyerek böyle bir sonuca gitmek, sözleşme ile getirilen koruma düzeninin mantığıyla bağdaşmaz. Gerektiğinde sözleşmeye aykırı davrandığının tespiti ve bu konuda hakkında yaptırım kararı alma yetkisini mahkemeye veren iradenin böyle bir yetkiyi esirgemiş olduğu söylenemez. Kaldı ki sözleşmenin 34 bölü son hükmünün varlığı karşısında geçici önlemlerin sözleşmede yer almadığını ileri sürmek de pek kolay değildir. Bu hükümde geçen yüksek taraf devletler kişisel başvuru yolunun etkin bir şekilde kullanılmasını hiçbir şekilde engellememeyi üstlenirler ibaresi geçici önlem kararlarına uymayı da beraberinde getirir. Yoksa yapılan bir başvuruda mahkeme gerekli olmasına karşın geçici önlemlere başvuramıyor veya bu yönde aldığı bir kararın bağlayıcı bir değeri bulunmuyorsa hakkın somut ve etkili kullanımından söz edilemeyecektir. Yani bağlayıcılığı olmayan geçici önlemlersiz 34. maddenin son cümlesinin bir kısım hak ve özgürlükler bakımından fazlaca bir anlamı kalmayacaktır. Şu halde kişinin yaşam ve vücut bütünlüğünün korunması gibi bazı durumlarda devletlerin mahkemenin aldığı geçici önlem kararlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi durum 34. maddenin son cümlesinde yer verilen kişisel başvuruların etkin kullanımına hiçbir biçimde engel olmama yükümüne aykırılık oluşturur. Dipnot Cohen Jonathan Quelques considérations sur la réparation accordée aux victimes d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme sayfa 112 Renucci AGE sayfa 503 Dishkov AGE sayfa 104 AİHM'de Cruz Varas ve diğerleri davasındaki iştihadından dönerek Mamatkulov ve Abdurasulovic Türkiye davasında yeni bir iştihada kapılarını aralamış bulunmaktadır. Bu kararında mahkeme MIT'in 39. maddesindeki yükümlülüklerle sözleşmenin 34. maddesi arasında bir paralellik kurarak mahkemenin 39. maddesi çerçevesinde almış olduğu geçici önlemler kararının yerine getirilmemiş olmasını, sözleşmenin 34. maddesinin son fıkrasındaki hükmün ihlali biçiminde değerlendirmek suretiyle geçici önlemlerin pozitif dayanağına yeni bir bakış açısı getirmiştir. E. Geçici önlemlere başvuru alanları. İç tüzüğün 39. maddesi uygulamada oldukça dar bir biçimde yorumlanmakta ve sınırlı bir alanda devreye sokulmaktadır. Bu alanlardan birisi ve en sık uygulaması olanı suçluların iadesi ve sınır dışı etme kararlarıdır. Dipnot Örneğin komisyon tarafından verilen geçici önlem kararlarının tamamına yakını sınır dışı etme kararlarına ilişkin olmaktadır. De Boer AGE sayfa 230. Bilindiği üzere sözleşme yabancılara belirli bir ülkeye girmek veya yerleşmek hakkı vermemektedir. Taraf devletler kendi ülkelerine yabancıların girişini denetim altında bulundurmak hakkına sahiptir. Bu yetki aynı zamanda ülke topraklarından kişilerin dışarı çıkartılmasını da içerir. Ne var ki bir bireyin iadesi veya sınır dışı edilmesi gündeme geldiğinde iadeyi veya sınır dışı etmeyi engelleyen bir durumla karşı karşıya kalınabilir. Bu durum sözleşmenin 3. maddesine dayalı başvurularda ortaya çıkabilir. Eğer ilgilinin gönderileceği ülkede sözleşmenin 3. maddesi çerçevesinde değerlendirilebilecek bir işkence veya kötü muamele veya insanlık dışı ceza ile karşı karşıya kalmak riski bulunuyorsa, bu durumların varlığını ortaya koyan ciddi bilgi ve bulguların olması koşuluyla sözleşmenin tarafı olan devlete de sorumluluk yüklendiğinden geçici önlemlerin devreye konulması gerekebilir. Dipnot, De Boer AGE sayfa 230, Geri AGM sayfa 413. Strasbourg organlarının bu önleme başvurmada oldukça titiz davrandığı görülmüştür. Özellikle de önlemin devreye konulabilmesi, herhangi bir risk veya herhangi bir hak değil, kişinin doğrudan yaşamına veya vücut bütünlüğüne yönelik olarak ve geri döndürülemez zararların kuvvetle muhtemel oluşu testine tabi tutulmaktadır. Örneğin komisyon uygulamasında işkence, kötü muamele ve insanlık dışı cezalara maruz kalma riski konusunda inandırıcı olguların ortaya konulması aranmış, basit ve soyut iddialardan ibaret bulunması durumunda geçici önlem istemi reddedilmiştir. Bu bağlamda komisyon askere gitmeyi reddetme veya firardan dolayı tutuklanma riskini 3. madde kapsamında bir muamele olarak değerlendirmemiştir. Benzer biçimde bir sığınmacının ülkesindeki rejim aleyhtarı olmayı veya azınlık bir gruba mensubiyeti tek başına iade edilmemeyi gerektirir bir neden olarak görmediğinden geçici önlem istemini reddetmiştir. Dipnot, De Boer AGE sayfa 231. Kendi ülkelerine geri gönderilmek üzere olan yabancılar şayet gönderilirlerse fiziksel bütünlüklerinin risk altına gireceği veya misillemeden korktukları için sınır dışı edilmelerinin durdurulması isteminde bulunmaktadırlar. Strasbourg organları başvuru sahibinin iddialarının ciddi bir nitelik taşıyıp taşımadıklarını titizlikle incelemektedirler. Çoğu zaman başvurucular zaman ve imkan yetersizliği nedeniyle iddialarını belgelendirmede sorunlarla karşılaşmaktadır. Böyle durumlarda iade edileceği ülkedeki sözleşmenin 3. maddesiyle ilgili olarak karşılaşabileceği riskleri değerlendirirken, davalı devletin alacağı önlemler veya iade durumlarında ikili ilişkilerle ilgili devlet tarafından karşılıklı olarak alınabilecek güvenceler dikkate alınmaktadır. Eğer gerçekten bir risk durumunun varlığına kanaat getirilirse, davalı devletten geri gönderme kararının askıya alınması istenebilmektedir. Dipnot, Geri AGM sayfa 413'ten 415'e, De Boer AGE sayfa 232. Strasbourg organlarının geçici önlem kararlarına bakıldığında riskin değerlendirilmesinde iade edilecek ülkenin genel olarak insan hakları durumunun bir ölçüt olarak kullanıldığı görülmekle birlikte iade edilecek devletin insan hakları ihlallerinde bulunduğu varsayımının insan hakları karnesinin zayıflığı doğrudan bir ölçüt olarak kullanılmadığı görülmektedir. Dipnot, De Boer AGE sayfa 232. Sözleşmenin 3. maddesine aykırılık oluşturan işkence ve kötü muamelelere maruz kalma riskine dayalı olarak verilen geçici önlemler kararına ilişkin en tanınmış örnek mahkemenin Cruz Varas ve diğerleri İsveç başvurusudur. Geçici önlem uygulamasının daha da anlaşılır kılınmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle dava konusunu oluşturan olay ve kararı kısaca özetlemekte yarar bulunmaktadır. Şili vatandaşı olan Cruz Varas, 1987 yılında eşi ve çocuklarıyla birlikte Şili'den kaçarak İsveç'e gelirler ve Pinochet rejiminin muhalifi oldukları çeşitli baskılara uğradıkları için kaçmak zorunda kaldıklarını ve siyasal sığınma istemlerinin kabul edilmesini istemiştir. İsveç hükümeti Ulusal Göçmen Bürosu'nun 21.4.1988 tarihli kararı ile başvuru reddedilir. Bu karara karşı C. Varas idari yerlere sorununu iletir ve kendisinin İsveç'te Pinochet'i öldürmek üzere kurulan bir organizasyon içerisinde yer aldığını, kendi ülkesinde pek çok kez işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığını, Şili'ye gönderilmesi durumunda aynı akıbetin başlarına geleceğini beyan etmiş ve bunları ispatlamak üzere de çeşitli doktor raporları ibraz etmiştir. 5-10-1989 tarihinde çıkartma kararının icrasını engelleyici hiçbir nedenin bulunmadığından hareketle başvuruları reddedilir ve aynı gün Varas ailesi tarafından bu işleme karşı AİHK'ye başvuruda bulunulur. 6-10-1989 tarihinde saat 9.10 itibarıyla AİHK'nin iç tüzüğünün 36. maddesine dayalı olarak alınan geçici önlem kararı, gönderilmenin askıya alınması, İsveç hükümeti yetkili organlarına iletilir. Kararda tarafların çıkarlarının korunması ve prosedürün normal işleyişi bakımından komisyonun kesin kararına kadar başvurucuların Şili'ye gönderilmemeleri arzu edilmektedir denilir. Dipnot: kararın özeti, önemli kısımları için bakınız Berger, Jurisprudence de la nokta nokta nokta sayfa 33'ten 36'ya. Kararla ilgili öğretide yapılan yorum ve değerlendirmeler için bakınız KRŞ Enteria AGM 251'den 280'e, Geri AGM 404-405. Diğer yandan geçici önlemlerin uygulama alanı içerisinde görülen bir husus da ölüm cezası uygulamalarıdır. Eğer taraf devletlerden birisinde ölüm cezasına mahkum edilip de yargılamanın sözleşmeye aykırılık taşıdığı iddiasıyla Avrupa Denetim Mekanizması harekete geçirilmişse, davalı devlette ölüm cezasının uygulama alanı bulması durumunda geçici önlem kararı alınarak kesin kararın verilmesine kadar kararın uygulamasının askıya alınması istenmektedir. Örneğin Panagoulis Yunanistan başvurusunda 20.11.1968 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği aracılığıyla Yunan hükümetinden ölüm cezası kararının infazının kesin kararın verilmesine kadar askıya alınması istenmiş ve Yunan hükümeti tarafından karar yerine getirilmiştir. Dipnot: bu ve diğer örnekler için bakınız Spielmann AGM sayfa 1296 DN 13. 11.2.1999 tarihli kararında AİHM Öcalan'ın ölüm cezasına mahkum edilmesinin ardından yapmış olduğu başvurudaki infazın durdurulması istemini, henüz ortada infaz edilebilirlik durumunun söz konusu olmaması nedeniyle reddetmiştir. Dipnot: https://www.ece.re.int/fr.press/1999/feb/ocalan2/presse/fr.html/parantez/02.04.2003 30.11.1999 tarihli kararında ise avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruda Öcalan Türkiye başvurusu, mahkeme MIT'in 39. maddesini devreye koyarak kabul edilebilirlik incelemesinin etkili bir biçimde yapılabilmesi için verilen ölüm cezasının uygulanmaması bağlamında gerekli her türlü önlemin alınmasını istemiş ve karara Türk hükümeti tarafından uyulmuştur. Dipnot: https://www.ecr.coe.int/fr/press bölü 1999 bölü Nov bölü Ocalan Mesure Provisoire fr.htm parantez 02.08.2003. Aynı şekilde iade söz konusu olduğunda da AİHM denetim mekanizmasına sorunun götürülmesi durumunda, eğer iade edilecek ülkede ölüm cezası uygulaması söz konusuysa, geçici önlemler kararı alınması yoluna gidilmektedir. AİHM'nin bu konudaki en tipik uygulamasını Zorin kararında görmekteyiz. Karar şöyle gelişmiştir. Alman uyruklu ve Amerika'da yerleşik bulunan Soring, İngiltere'de bir suçtan dolayı tutuklu olarak bulunmaktadır. Amerika'da işlediği bir cinayetle ilgili olarak da yargılanan Soring'in Amerika'ya iade edilmesi istenir. İade edileceği Virginia eyaletinde ölüm cezası uygulanmaktadır. Bu cezanın infaz edilmesiyle ilgili olarak da uzunca bir sürenin geçmesi gerekecektir. Bu süre içerisinde mahkum olarak cezaevinde bulunacak ve ölüm cezasının infazı için bu uzunca sürenin geçmesini bekleyecektir. Mahkeme komisyon kararında olduğu gibi ölüm cezasının verilmesini müteakip infazının 6-8 yıl gibi bir süre bekletilmesini, ölüm koridoru sendromu, Le Syndrome du Couloir de la Mort biçiminde betimlemek suretiyle bu uygulamayı sözleşmenin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ceza ve muamele olarak değerlendirmiştir. Mahkeme böyle bir olayda başvurunun henüz başında geçici önlem kararı vererek iade edilmemesini İngiliz hükümetinden istemiştir. Dipnot AİHM Soring İngiltere 7-7-1989 A161 Berger Jurisprudence de la Cour Européenne ... sayfa 18'den 23'e. Yukarıda sıralanan durumların dışında ne 11 nolu protokol öncesi Strasbourg organlarının uygulamasında ne de 11. protokol sonrası AİHM yargısında geçici önlemlerin devreye konuluşuna ilişkin bir örnek bulunmamaktadır. Nitekim AİHM Öcalan'ın avukatı M. Müller aracılığıyla MIT'in 39. maddesinin uygulanması bağlamında İmralı cezaevinden başka bir cezaevine nakli, daha büyük hücreye konulması ve tecrit koşullarının kaldırılması yönündeki istemlerini içeren başvurusunu MIT'in 39. maddesini devreye koymayı gerekli kılacak koşulların bulunmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Dipnot benzer biçimde bir dal Türkiye başvurusunda 47.520/99 başvurucu kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine alınması durumunda cezaevi koşullarının sağlığını tehlikeye düşüreceği, AİHM önündeki başvurunun sonuçlanmasına kadar geçici önlemlere başvurulması isteminde bulunmuştur. Ancak mahkeme 1-6-1999 tarihli kararıyla somut başvurudaki koşulları ve ayrıca cezaevlerindeki hasta mahkumların sağlık imkanlarından yararlandırıldığına ilişkin belgeleri de dikkate alarak geçici önlem istemini reddetmiştir. Nakleden Ergül AGE sayfa 60. Zaten gerek komisyon ve gerek mahkemenin geçici önlemlerin sözleşme metninde yer verilmemesi ve fakat gerekliliğinde de herhangi bir tereddütlerinin olmaması nedeniyle taraf devletlerin de bir bakıma tepkisine yol açmamak için iç tüzüklerini yumuşak bir tarzda geçirmeleri, bu önlemin uygulama koşullarını ister istemez katılaştırmakta ve alanını da daraltmaktadır. Kısaca, geçici önlemlerin meşruiyeti konusundaki tartışmaların bu kurumun uygulama koşulları, alanı ve yaptırım gücü üzerinde doğrudan etki yaptığı komisyon ve mahkemenin kararlarından kolayca okunabilmektedir. Dipnot KRŞ Enterya AGM 251'den 280'e D. Kişisel başvuruları kayıttan düşürme kararları. Radiation. 1. Kayıttan düşürme nedenleri. AİHS'nin 37. maddesinde her yargılama hukukunda olduğu üzere mahkemeye yargılamanın herhangi bir aşamasında başvuruyu kayıttan düşürme kararı verebilme yetkisi düzenlenmiştir. Dipnot. 11. protokol öncesi sözleşme metninin 30. maddesinin 8 nolu protokolla 1.1.1990 yapılan değişiklikle komisyonun davanın herhangi bir aşamasında şu hallerden birinin gerçekleşmesine bağlı olarak başvurunun düşürülmesine karar verebileceği öngörülmüştü. 1. Başvuru sahibinin başvurusunu takip etme niyetinde değilse, örneğin geri almışsa, istenilen belgeleri vermemişse, tamamen ilgisiz kalmışsa. 2. Sorun çözümlenmişse. 3. Başvurunun incelenmesine devam edilmesini gerektiren haklı bir neden kalmamışsa. Maddede kayıttan düşürme nedenleri olarak şunlara yer verilmiştir. Başvuru sahibi başvurusunu takip niyetinde değilse, sorun çözülmüşse, başka herhangi bir nedenden ötürü başvurunun incelenmesine devam edilmesi hususunda artık haklı bir gerekçe görülmemişse. Kayıttan düşürme kararı yargılamanın herhangi bir aşamasında à tout moment de la procédure verilebilecektir. Başka bir deyişle kabul edilebilirlik aşamasında veya esastan görüşülmesi sürecinden esasa ilişkin kararın verilmesine kadar alınabilir. Kayıttan düşürme kararları bakımından devlet başvuruları ile kişisel başvurular arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Kayıttan düşürme kararları kabul edilmezlik kararlarından farklılık gösterir. Kabul edilmezlik kararlarında başvuru sözleşme açısından incelemeye değer bulunmamıştır. Oysa kayıttan düşürme kararları kabul edilebilir bulunan başvurular için olduğu kadar kabul edilebilirlik süreci içerisinde de verilebilmektedir. A. Başvurucunun başvurusunu sürdürmek niyeti bulunmaması. 37. maddede kayıttan düşürme nedenleri arasında sayılan ilk durum, başvurucunun artık kendi istek ve iradesi doğrultusunda başvurusunu sürdürmek isteği göstermemesidir. Bu ihtimalin çeşitli nedenlerden kaynaklanması mümkündür. Başvurucunun başvurusunu geri alması, geçerli bir özrü olmaksızın kendisine yapılan çağrılara hiç cevap vermemiş olması, İstenilen belgeyi sunmaktan kaçınması, yerleşim yerinde değişiklik yapmasına karşın yeni adresini bildirmemiş olması gibi. Dipnot, Conseil de l'Europe, Rapport Explicatif Relatif au Protocole Numéro 8, Strasbourg 1985, sayfa 15. Görüldüğü üzere yargılamanın herhangi bir aşamasında başvurunun geri alınması, İstenilen belgelerin verilmemesi, kayıtsız ve ilgisiz kalınması gibi durumların varlığı başvurunun kayıttan silinmesi ile sonuçlanabilecektir. Başvuru sahibinin tutum ve davranışlarından başvurusunu sürdürmek istemediği izlenimi çıkartılabiliyorsa, açıkça başvurusunu geri alırsa, mahkeme başvurunun düşürülmesi kararı verebilecektir. Dipnot. Doğan Türkiye başvurusunda AİHM 9.3.1999 tarihine kadar taraflardan Yargıtay kararını tebellüye ilişkin tarihin bildirilmesi istenmiş, hükümet tarafından buna dair bilgi verilmiş olmasına karşın başvurucu tarafından herhangi bir cevap verilmemiştir. Bunun üzerine mahkeme tarafından ikinci bir mektup yazılarak belirtilen tarihe kadar cevaplaması istenmiştir. Bu mektuba da herhangi bir özrü olmaksızın cevap alınamamış olması üzerine mahkeme tarafından başvuru 37/1 hükmü uyarınca kayıttan silinmesine karar verilmiştir. Aktaran Ergül AGE sayfa 67. Örneğin yakan Türkiye başvurusunda makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, ancak daha sonra başvurusu ile ilgili istekleri yerine getirmemiştir. Mahkeme başvurucudan bir bilgi alamaması üzerine 11.05.2000 tarihinde bir mektup göndererek cevap vermediği takdirde başvurunun kayıttan silineceğine işaret etmiş ve bu çağrıya herhangi bir cevap alamaması üzerine de başvurucunun başvurusunu takip niyeti bulunmadığı kanaatine vararak kayıttan silmiştir. Dipnot, aktaran T. Akıllıoğlu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İmaj Yayınları, Ankara 2002, sayfa 61.